Çınaraltı. Değerli dinleyiciler, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizleri hürmetle ve sevgiyle selamlıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle beraber meraklı konuların içine dalacağız. Ve bakalım Çınaraltı programı bizi nerelere götürecek? Osmanlı Devleti pek çok esas mevzuda olduğu gibi ilim ve kültür hayatı bakımından da Türk İslam geleneği zemin üzerine oturmuştu. Ve bu geleneğe tabii yepyeni boyutlar kazandırmıştı. Osmanlı padişahları fetihlerle geçen ömürleri içerisinde her zaman ilmin kıymetini bildiler. Ve ilim adamlarını müşavir, müderris, müessese kurucusu ve devlet idarecisi olarak hep yanlarında tuttular, yanlarından eksik etmediler. Bu telakki çerçevesinde bir taraftan çeşitli ilim kuruluşları tesis ettiler ve çevresindekileri bu uğurda teşvik etmeyi de bir devlet politikası iddiaz ettiler. İşte böyle bir ortamda Fatih Sultan Mehmet tahta çıktı. Şahsiyetiyle ve aldığı terbiye, gördüğü tahsille bu hamleyi doruk noktasına çıkardı. Babası Sultan II. Murat da saltanatı müddetince ilim hayatının Osmanlı diyarında canlanması için çok gayret etmiş, çok teşebbüslerde bulunmuştu. Ve oğlu saltanat varisi Şehzade Mehmed'in disiplinli yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Şehzade Mehmed fıtraten çok zekiydi, kabiliyetliydi ve ataktı. Başta Molla Gürani olmak üzere Hocazade, Molla İyaz, Siracettin Halebi, Molla Abdülkadir, Hasan Samsuni, Molla Hayrettin gibi o zamanın, o devrin çok kıymetli üstadlarından dersler gördü. Tabi sadece şehzadeliğinde değil, saltanatı devresinde de bu alimlerden istifade etti. Bu da onun hem şahsiyetinin hem de ufkunun inkişafında fevkalade müessir oldu. Hocalarıyla aralarında çeşitli meseleler çıkmış, bunu kaynaklarda okuyoruz, duyuyoruz. Bilhassa Molla Gürani'nin kararlı ve sert tavrı karşısında çok disiplinli bir öğrenci olmuş Şehzade Mehmet, geleceğin Fatih'i. Bu Fatih Sultan Mehmet'in hocalarıyla olan münasebetleri Türk terbiye ve pedagoji tarihi bakımından çok değerli unsurlar ihtiva ediyor değerli dinleyiciler. Fatih'in hocalarıyla olan münasebetleri. Bugün bizim konumuz bu değil. Başka bir programda inşallah Fatih hocalarıyla olan münasebetleri inceleyelim ve böylece Türk eğitim tarihi, pedagoji tarihi üzerine faydalı ve keyifli bir sohbet yapmış oluruz. Evet, işte Fatih Sultan Mehmet böylece Avrupalıların ve Şark'taki tarihçilerin ittifak ettikleri dünyanın en meşhur adamlarından, siyasi şahsiyetlerinden birisi olmuştur. Öyle ki Fatih Sultan Mehmet dört başı mamur bir devlet adamı sayılıyor. Bazı devlet adamları siyaset bakımından, bazı devlet adamları askerlik bakımından, bazı devlet adamları müesseseleşme bakımından üstündür. Fatih Sultan Mehmet üzerinde ittifak vardır ki hem siyaset adamı olarak, hem asker olarak, hem müessese kurucusu olarak her bakımdan deha derecesinde emsalsiz bir devlet adamıdır. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet'in birkaç Balkan dilini mükemmel bildiği konusunda görüşler var. Ancak Arapça ve Farsça'ya vakıf olduğunu ve Yunanca ve Sırpça'yı da bilhassa geniş bir kültür muhitine sahip olan Manisa Sarayı ortamında öğrendiğini iyi biliyoruz. Demek ki Türkçeden başka Arapça, Farsça'yı gayet iyi biliyor, Yunanca ve Sırpça'yı da gayet iyi biliyor. Bu dört dili iyi bildiğini biz de iyi biliyoruz. Bunun dışında diğer Balkan dillerinde konuşabildiği hususunda, hatta Latince'den anladığı hususunda rivayetler de var. Dedik ki deha. Avni mahlasıyla şiirler yazmış Fatih Sultan Mehmet. Orada kullandığı dil ve kelime zenginliği onun Ersine-i Selase'ye, yani Türkçe, Arapça ve Farsça'ya olan vukufunu hakikaten ortaya koymaktadır. Çünkü el ilmi luga demişler. Yani ilim lugattan, yani kelimelerden ibarettir. Dil de kelimelerden ibarettir. Bir dili bilmek o dildeki kelimeleri bilmek demektir. Bir kimse bir dildeki kelimelerden ne kadar çok biliyorsa o dili de o kadar iyi biliyor, kabul edilebilir. Çünkü meramı ifade etmek kelimelerle olur. Grameriniz mükemmeldir ama kelime bilmiyorsunuz, hiçbir faydası yoktur. Kelime biliyorsunuz ama grameriniz o kadar mükemmel değil. Şöyle ve böyle kendinizi idare edebilirsiniz. Fakat Fatih Sultan Mehmet öyle değil. Anlıyoruz ki bildiği dillerde hakikaten bir mütebahir, onlara hakkıyla vakıf. Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışından sonra saltanatı devresinde artık gerek idari hayatında, siyasi hayatta yeni bir zihniyetin başladığını görüyoruz. Aynı zamanda Osmanlı müesseselerine yenilerini ekliyor ve mevcutların işleyişine de yeni bir telakki getiriyor. Böylece Osmanlı Devleti Osmanlı İmparatorluğu oluyor ki bütün tarihçiler bunda müttefiktir. Fatih Sultan Mehmet'in saltanatı, değerli dinleyiciler, Osmanlı tarihinde en parlak devrelerden birisidir. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı ilim ve fikir hayatına da yepyeni ufuklar açmıştır. Bir kere padişahın devrin ulemasıyla olan münasebetleri göze çarpıyor. Onlarla yakın teması var. İslam dünyasının o zamanki merkezleri olan, meşhur merkezleri olan Semerkant, Buhara, Kahire, Şam, Bağdat, Herat gibi şehirlerin alimlerini hep İstanbul'a davet etmiş. Hatta devrin teamüllerine aykırı olarak bunu Batı Hristiyan dünyasına bile teşmil etmiş, birçok Hristiyan alimiyle, Hristiyan din adamıyla görüşmüş. Nitekim İslam Rönesansı'nın yaşandığı Orta Çağ'da, vaka bu tabirleri kullanmak istemiyoruz ama insanların alışa geldiği tabirleri de kullanmaktan başka çare yok. Bu zamanda felsefecilerle İslam alimlerinin tartışmaları, münazaralarını ihtiva eden pek çok kitap vardır. Bu kitapların yeniden değerlendirilmesi, okunması, bilhassa İmam Gazali ile Endülüslü felsefeci İbn-i Rüşd arasındaki seviyeli münazaraları tekrar gündeme getirmiş Fatih Sultan Mehmet ve bunları Hocazade ve Ali Tusi gibi zamanın ileri gelen alimleri huzurunda yeniden okumuşlar. Kendisi de burada bu tartışmalarda, münazaraların okunmasında yer almış. Hatta Fatih'in hocalarından Hocazade, ki zamanın meşhur alimlerindendir, İmam Gazali'nin fikir ve delillerinin daha sağlam olduğuna dair bir eser ortaya koymuştur. İbn-i Rüşd'ü reddeden bir eser ortaya koymuştur. Fatih'in bu bakımdan da hizmeti büyüktür. Sadece bu mu? Fatih Sultan Mehmet'in ilmin temel mesnedi saydığı kitap ve kütüphane konusunda da çok hassasiyeti var. Fatih Külliyesi'nde teşkil ettiği değişik seviyedeki kütüphaneleri var. Bunun dışında bir de çok farklı konulara, çok farklı kültürlere ait bir saray kütüphanesi oluşturmuş. Onun ufkunun ne kadar geniş olduğunu bu açıkça ortaya koyuyor. Babası Sultan II. Murat Edirne Sarayı'nda bir Enderun mektebi kurmuştu. Yüksek seviyeli askeri ve idari kadrolar yetiştirmek için. Bu Enderun mektebi asli hüviyetine Fatih Sultan Mehmet zamanında kavuşmuştur değerli dinleyiciler. Bu yüzden birçok yerli ve yabancı bilim adamı Enderun'un hakiki müessisi olarak, kurucusu olarak Fatih Sultan Mehmet'i zikretmektedirler. Değerli dinleyiciler, bu münasebetle Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar bir mimari ve bir ilim abidesi olarak intikal eden Fatih medreseleri hakkında biraz etraflı bilgi vermek istiyoruz. Fatih medreseleri İstanbul Üniversitesi'nin temeli olarak sayılıyor. Vaka ne bina, ne tedrisat, ne teşkilat, hiçbir bakımdan bir benzerliği bulunmamaktadır. Ama tabii günümüzde müesseselerin eskiliği makbul olduğu için İstanbul Üniversitesi'nin de 1453 tarihine tarihlendiğini görüyoruz. Halbuki İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşu 1933 yılına tekabül eder. Her neyse. Biz dönelim Fatih medreselerine. Malum İslam dünyasında tahsil ve terbiye medrese denilen müesseselerde yapılıyordu. Medrese ders görülen yer demektir. Bu medreseler köylere kadar yayılmış ilim müesseseleridir ve derece derecedir. En alt derecede anaokulu seviyesinde bir mektep, Sibyan Mektebi. Burada sadece okuma yazma öğretiliyor. Arkasından okuma yazmanın geliştirildiği hesap, din bilgisi ve basit ilimlerin öğretildiği bir ilk mektep seviyesinde bir medrese, orta mektep, lise seviyesinde bir medrese. Her birinden çıkanlar belli yere gelebiliyor. Ondan sonra yüksek tahsil seviyesinde tedrisat yapan medreseler. Bunlar büyük şehirlerde var. Bir de lisansüstü eğitim veren medreseler var. Bu da İslam dünyasının belli merkezlerinde ve bu arada İstanbul'da bulunmaktadır. İşte Sahn-ı Seman veya Medaris-i Semaniye adlarıyla anılan bu ilim kuruluşu Fatih medreseleri İslam dünyasının en meşhur, pek çok ilim adamının yetiştiği medreselerinden birisi olarak şöhret yapmıştır. Ve Fatih Sultan Mehmet'in fiziki görünümüyle ve yeni tahsil terbiye telakkisiyle Türk ilim hayatına kazandırdığı en büyük müessesedir diyebiliriz Fatih medreseleri için. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'un fethini müteakip, İlim hayatı için bir ara çözüm olmak üzere 8 tane kiliseyi medreseye çevirmişti. Ayrıca Ayasofya Medresesi'ni kurmuştu. Bu müesseseler süratle teşkil edildi. Çünkü eğitim durmaz. Bu arada 1463-1470 yılları arasında kendi adıyla anılan meşhur külliyesini, o zamana kadar İslam dünyasında görülmeyen farklı bir mimari üslupta ve programda tamamlamıştı. Külliyenin her yönüyle bizzat kendisi meşgul olmuştur. Bilhassa ders programları konusunda zamanın tanınmış İslam alemi ve aynı zamanda astronomi alemi olan Ali Kuşçu ile Sadrazam Mahmut Paşa ona çok yardımcı olmuşlardır. Külliyenin mimarı Atik Sinan, Azatlı Sinan, eski bir köleyken azat edilmiş büyük bir mimar. Külliyeye arazi ve kira getiren binalardan müteşekkil çok zengin de vakıf kaynakları, gelir kaynakları tahsis edilmiş. Fatih Camii merkezde, dördü Akdeniz yani Marmara tarafında, dördü de Karadeniz yönünde simetrik olarak 8 tane medrese, sahın, sahın avlu demektir, 8 medrese yerleştirilmiştir. Buna paralel olarak da arka planda dörderden 8 tane tetimme, tamamlayıcı medrese yer almıştır. Darüşşifa var ayrıca külliyede, hastane, tabhane var, imaret var, fakirlere yemek dağıtılan, misafirhane var, kalması gerekenlerin kaldığı, Darü't-Talim ve Fatih Sultan Mehmet'te Zevcesi Gülbahar Hatun'un türbeleri var. Külliye bunlardan müteşekkildir. Böylece emsalsiz bir mimari eser fakat o zamanlar için buram buram ilim kokan bir ilim müessesesidir. Değerli dinleyiciler, 8 medrese dedik. 8 medresenin her birinde kubbeli 19 tane oda var. O zaman bunlara hücre deniyor ve birer de dershane var. Odalardan ikisi bevvap ve ferraşa, yani kapıcı ve temizleyiciye. Bir tanesi müderrise. Bir tanesi de muide. Mu ayrılmış. Muid, müderrisin verdiği dersleri daha sonra talebelere tekrar eden, açıklayan, izah eden asistanlara deniyor. Muid asistan demek. Buna vermişler. 15 oda kaldı. Bu 15 oda da talebelere tahsis edilmiştir. Talebelere danişmend deniyordu. Böylece külliyede 120 öğrenci ders görüyor. Kendilerine günde 2 akçe burs ödeniyor. Burada öğrenci sayısı az. Bu dikkati çekiyor. Ancak Osmanlı devlet ve idare sisteminde her alanda sayı sınırlı tutuyor, keyfiyetin yüksek olmasına dikkat ediliyor. Bu anlayış her sahada yerleşmiştir. Bir Osmanlı geleneği haline gelmiştir. Vaka daha sonra talebe sayısının arttığını görüyoruz. 17. asır ortalarında her odada 4-5 kişinin kaldığını Evliya Çelebi bizlere anlatıyor. Böylece Fatih medreselerinde 500 civarında talebenin okuduğunu görüyoruz. Ama 500 talebe demek eski seviyenin, eski nüfuzun kalmadığına delalet eder. Medresede yatıp kalkan leyli talebeler var. Bunun dışında başka yerde oturup da gündüz derslerine devam eden nehari, gündüzlü öğrenciler de var. Nitekim 19. asırda meşhur devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa, ki vefatı 1895 yılıdır, kendisinin Fatih Medresesi'nin nehari öğrencilerinden olduğunu ifade ediyor Tezakir adlı otobiyografisinde. Her medresede birer seminer kütüphanesi var değerli dinleyiciler. Esas kütüphane Fatih Camii'nin içinde. Fatih Sultan Mehmet bu sahın medreselerine çok sayıda kitap vakfetmişti. Bu listeler elimizdedir. Daha sonraki kaynaklarda seminer kütüphanelerinin de camideki ana kütüphaneye intikal ettiğini görüyoruz. Sadece Fatih'in vakfettiği kitaplar değil, kurulduğundan sonra pek çok alim de buraya kitaplarını vakfetmiş. Mesela Mevlana Musannif Ekber meşhur alimlerden sahın müderrisiymiş. Fatih medresinde müderrismiş. 1470 yılında vefat etmiş ve vasiyeti üzerine eserleri medresenin kütüphanesine intikal etmiştir. Efendim, Fatih medreselerinde 8 müderris ders veriyordu. Onlara 8 tane de muid yardım ediyordu. Her kubbelinin bir müderrisi var yani. Kurulduğu günden son zamanlara kadar burada en büyük alimler vazife yapmışlardır. Bu ders verenler, hele ilk yıllarda ders verenler, Şakayık-ı Numaniye gibi, Hadaikül Hakayık gibi kitaplardan istifade edilerek tespit edilmiştir. Hatta kazaskerlikten tekayüt olmuş bazı ulema da şeref üyesi olarak bu medreselerde ders vermişlerdir. Osmanlılarda ilmiye sınıfının en yüksek makamı Şeyhülislamlık. Önceleri kazasker idi. Kazasker bugünkü Adalet Bakanı, Yargıtay ve Danıştay Başkanı gibi bir rol oynamaktadır. Ve en yüksek ilim adamıdır Osmanlılarda. Şeyhülislamlar da zaten kazaskerlerden seçilirdi. Kazaskerler emekli oldukları zaman, burada zaten iki tane kazasker vardır Osmanlı Devleti'nde. Emekli olduktan sonra da bu ünvanı taşıyabiliyorlar. İşte bu kazasker emeklileri, ki en yüksek alim demektir, bütün müderrisleri, kadıları bunlar tayin eder, Fatih Medresesi'ne ders vermişler. Bu da medresenin şerefinin yüksekliğini bizlere göstermektedir. Sahın müderrisleri kadılık mesleğine geçtikleri zaman kendilerine İstanbul kadılığı veriliyor. O zamanlar müderris, kadı, müftü aynı şahıs olabiliyordu. Yani bir kimse isterse medreseyi bitirdikten sonra, icazet diploma aldıktan sonra ister müderrislik yapar, ister kadılık yapar, ister müftülük yapar. İşte Fatih Medresesi müderrisleri o kadar yüksek payeli müderrisler ki, kadılık mesleğini geçtikleri zaman İstanbul kadılığına getiriliyor. İmtihanla tespit ediliyor Fatih müderrisleri. Müracaat eden namzetler kazaskerler tarafından umumiyetle Fatih Camii'nde ve halka açık olarak imtihan ediliyor. Şakayık-ı Numaniye kitabı var. Osmanlı alimlerini, ilmiye sınıfını anlatan orada bu imtihanlara dair pek çok örnekler var. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1528 yılında Fatih medreselerinden birine müderris alınıyormuş. Daha sonra önemli mevkileri yükselen 3 tane namzet, Çivizade Mehmet, Üsküplü İshak ve İsrafilzade Fahrettin Efendiler bu müderrisliğe müracaat ediyorlar. Bunun üzerine Rumeli Kazaskeri Muhittin Efendi ile Anadolu Kazaskeri Kadri Efendi'nin huzurunda Ayasofya Camii'nde bir imtihan yapılıyor. Burada önce fıkıh yani İslam hukuku, kelam ve akaid mevzularında muhtelif sualler soruluyor namzetlere. Sonra bunlara esas kaynaklara dayanılarak birer cevap risalesi yazmaları isteniyor. Yani sadece cevap vermek değil, bu sorulan suallere bir risale, bir makale ile cevap verilmesi isteniyor. Daha sonra namzetler arasında hazırladıkları konularda bir de münazara tertipleniyor. Ve kıyasıya yorucu bir münazaradan, bir müsabakadan sonra İsrafilzade Fahrettin Efendi sahın müderrisliğine tayin ediliyor. Böyle enteresan ve ciddi bir imtihan tarzı vardı Fatih medreselerinin. Değerli dinleyiciler, Fatih medreseleri inşa edildikten sonra o zamana kadar mevcut Osmanlı medreseleri bir derecelendirmeye tabi tutuldu. Bu derecelendirmede Fatih medreseleri en üste yer alıyordu. Fakat fethin sembolü olması bakımından Ayasofya Camii medresesi de istisnai olarak bütün medreselerin üzerine yerleştirilmişti. Fetih Camii ve Fetih Medresesiydi bunun resmi adı. Ama halk arasında hep Ayasofya Medresesi olarak bilinir. Sahın medreseleri, yani Fatih'in yaptırdığı sahın medreseleri, 50 akçeli medreseler. Bu derecelendirme, müderrise verilen ücretten anlaşılıyor. Ancak 3. ve 6. medrese müderrislerinin vakıf gelirleri fazlasından, yani zevaid-i efkaf denirdi buna, ayrıca 30 akçe ilavesiyle günlük 80 akçe aldıklarını biliyoruz. Yani müderrise günde ne veriliyorsa medresenin derecesi de buradan anlaşılıyor. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye medreselerini inşa edene kadar ki 1557 yılıdır, 100 yıla kadar imparatorluğun birinci derecede medresesi oldu. Süleymaniye medresesi yapılınca burası ikinci derecede medrese oldu. Süleymaniye medresesi daha ziyade lisansüstü eğitim veren, yani bugünkü master doktora seviyesinde eğitim veren bir medrese olarak karşımıza çıktı. Fatih Medresesi sadece yüksek seviyede medrese tahsil veren bir medrese olarak devam etti. 16. asır sonlarında 12 medrese derecesi vardı. Aşağıdan 5. ve 6. dereceler Musulayı Sahın ve Sahnı Seman dereceleriydi. Yani Fatih medreseleriydi. Fatih medreseleri değerli dinleyiciler sadece planı ve mali kaynaklarıyla bir dönüm noktası değildir. Terbiye ve tahsil programıyla ve fikir hayatına getirdiği yeniliklerle de dikkati çekiyor. Nitekim 17. asırda keskin bir müşahit var. Katip Çelebi bunu bize bildirmektedir. Fatih Sultan Mehmet Sahn-ı Seman Medresesi'nde Haşiye-i Tecrid ve Şerh-i Mevakıf kitaplarının derslerde okutulmasını şart koşuyor ki bunlar da fikir hayatının canlanmasına sebebiyet veriyor. Bu kitaplar kelam kitaplarıdır. Aynı zamanda mantık usulüne göre felsefecilere en ustaca cevap hazırlamaya imkan veren derslerdir. Fatih Sultan Mehmet zaman zaman tetimme ve sahın medreselerinde bizzat derslere katılırdı. Buradan muvaffakiyetle mezun olanları da mühim makamlarda istihdam ederdi. Ancak sahn-ı seman medreselerine rağmen ilim sahasındaki inkişafları da yine kâfi bulmadı Fatih. Arap ve Acem ulemasıyla boy ölçüşecek alimlerin yetişmesini istiyordu. Nitekim huzurunda yapılan bir ilim meclisinde bir cihan devleti kurduğunu, mükemmel bir medrese inşa ettiğini, fakat hala büyük alimlerin başka ülkelerden geldiğini söyleyerek ilim geleneğinin henüz yerleşmediği konusundaki üzüntüsünü dile getirdi. Fakat Fatih medreseleri semeresini kısa bir müddet sonra verdi. Osmanlı uleması da Arap ve Acem uleması gibi bütün İslam dünyasında emsalsiz isim bırakır oldular. Değerli dinleyiciler, sahın medreseleri, sahn-ı seman medreseleri, sekizli medreseler üniversite seviyesinde tahsil veren medreselerdi. Bir de buraya talebe yetiştiren tetimme medreseleri vardı. Bugünkü karşılığı lise desek değil, Amerika'da bunun karşılığı var değerli dinleyiciler. Amerika'da malum üniversiteden önce bir bakalorya usulü var. Bu bakalorya'yı geçenler üniversite tahsili yapabiliyorlar. İşte Osmanlılarda da böyle. Lise seviyesinde tahsilden sonra bir tetimme medresesine gidiyor. Tetimme medresesini bitirdikten sonra yüksek tahsil olan Fatih'te sahn-ı semana devam ediyor. Tetimme medreselerinde nasıl ders görülüyor fazla bilgimiz yok. Burada öğrencilere suhte adı veriliyor. Sahn-ı semanda danişmen, burada suhte. Softa kelimesi buradan geliyor. 120 tane oda vardı öğrencilere mahsus. Ve bunlar burada okuyan talebelere, sahın talebeleri, danışmentler onların derslerine yardımcı oluyor. Yani öyle bir düzen kurulmuş ki sahn-ı seman medreselerindeki talebeler, yani danışmentler, tetimme medreselerinden yetişiyor. Yetiştikten sonra tetimmede ders görenlere yardımcı oluyorlar. İstanbul kadısına gönderilen bir hüküm var, 1574 tarihli. Burada sahın müderrislerinin tetimme medreselerinin kapılarını geceleri kapatarak talebenin dışarı çıkmasına mani olmaları, dışarı çıkarlarsa yanlış davranışlarda bir medrese talebesine yakışmayan davranışlarda bulunabilirler. Bundan dolayı buna mani olmaları emrediliyor. Bir de tetimme medresesinde okuyan talebelerin mutlaka bir kefilinin bulunması lazım. İstanbul'da oturan bir kefili. Bugünkü manada veli gibi. Ve de odalarda, yani hücrelerde ancak ilme yatkın ve çalışkan talebeye yer verilmesi emrediliyor. Rastgele talebeler değil yani. Daha sonralar tetimme medresesinde 600 kadar talebenin okuduğunu öğreniyoruz. Efendim, yeri gelmişken külliyenin en mühim hizmet birimlerinden birisi olan Darüşşifa'dan bahsedelim. Burası da gerek hizmet telakkisi, gerekse sahip olduğu imkanlar bakımından üzerinde durulması gereken bir müessese. Malum, İslam dünyasındaki medreselerde branşlaşma çok sonra oluyor. Yüksek tahsil gören kimse öncelikle hukuk ve ilahiyat tahsili görüyor. Aynı zamanda edebiyat, tarih, coğrafya gibi sosyal bilimler öğreniyor. Matematik, astronomi ve tıp gibi o zamanki pozitif bilimlerden de ders görüyor. Yani üniversiteyi bitiren kimse bu lise derslerinin üst seviyede ki konularını görüyor. Sonra branşlaşıyor. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra isterse hukukta, isterse ilahiyatta, isterse tıpta, isterse matematik ve astronomide branşlaşıyor. İşte onun için Fatih medreselerinde tıpta pratik yapmaları için Darüşşifa kurulmuş. 1530 senesinde Şam'dan İstanbul'a gelen Bedrüttin Gazzi külliyeyi ziyaret etmiş ve intibalarını dile getiriyor. Bedrettin Gazzi, Darüşşifa'nın mimarisinin kusursuz olduğunu söylüyor. Burada ilaçların, şurupların, macunların bol miktarlarda ve tıp kanunlarına göre hazırlandığını söylüyor. İlaçların, yiyecek, içecek ve yatak yorganların hastalara sunulduğunu, en iyi tabiplerin ve en iyi hizmetkarların tatlı diliyle hastalara hizmet verdiklerini ifade etmektedir. Değerli dinleyiciler, bu medreselerin gelirine giderine, sahın medreselerinin müstakil bir vakfı yok. Külliye vakfı içine dahil. Orada da medreseye yer verilmiş, Fatih Külliyesi'nin vakfiyesi içinde. Personele ödenen ücretler ve işleyiş açısından çok mühim ifadeler var burada. Fatih Külliyesi'ne ait yıllık muhasebe defterlerinde bu büyük dini ve kültürel tesisin gelirleri, giderleri ve yıllık gelir fazlası, yani zevaid evkaf hakkında bilgi var. Nitekim 1489 yılına ait muhasebe defterinde yıllık 1,5 milyon akçelik geliri var külliyenin. Buradan 314 bin akçesi Sahn-ı Seman medreselerine tahsis edilmiş. Dörtte biri neredeyse medreselere tahsis edilmiş. Malum bu müesseseler birer vakıftır değerli dinleyiciler. Osmanlılar'da okulları, hastaneleri devlet yapmazdı. Devlet adamları veya zenginler yapardı vakıf olarak. Bunları bina eder, işlemiş işler hale getirir ve bunun hayatını devam ettirmesi için de bazı gelir getiren mülkleri buraya vakfederdi. Ve bunların hepsi toplanır ve o vakıf müessesesinin işleyişine harcanırdı. Fatih Medresesi de böyle. 8 medreseden her birinde müderrislere 50 ile 8 akçe günde. Muhitlere, asistanlara 5 akçe. Talebeye de 2'şer akçe. Kapıcı, temizleyici, süpürücüden her birine 2'şer akçe yevmiye verilirdi günlük. Darüşşifa'da 30 civarında kadro vardı. Yarısı tabip, cerrah ve kehhal. Cerrah operatör demektir. Kehhal de göz doktorudur. Yarısı bunlara veriliyor. Diğer yarısı katip, vekil harç, kilari yani kilerci, kayyım yani idari müdür, bahçıvan olarak hizmet eden personele tahsis edilmiş. Darüşşifa'nın yıllık malzeme gideri 72 bin akçe. Bilhassa medrese personeli ve talebelerine hizmet veren imarette 45 hizmetli görev yapıyor. İmaretin malzeme masrafı ise 460 bin akçe. Buradan da yemek çıkıyor. Hem medresede okuyanlara, ders verenlere, hastanede yatanlara, hizmet edenlere, cami görevlilerine ve de fakirlere. İmaretten her gün muntazaman yemek çıkmaktadır. Akçe Osmanlı Devleti'nde gümüş paradır değerli dinleyiciler. 3 pul bir akçedir. 3 akçe bir paradır. 40 para bir kuruştur. 100 kuruş da 1 liradır. Yani akçe altın 1 liranın %1'inin 40'ta 1'inin 3'te 1'idir. Ama gümüş para olduğu için ve satın alma gücü hayli yüksek olduğu için bu meblağlar azımsanacak meblağlar değil değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet Camii 1766 yılındaki depremde yıkılmış ve zamanın padişahı Sultan 3. Mustafa tarafından temelden itibaren yeniden inşa edilmiştir. Medreseler günümüze kadar intikal etmiş, ancak tetinme medreseleri daha sonra İstanbul'un çeşitli imar faaliyetleri sırasında yıkılmıştır. Ama Fatih Külli medreseleri de İstanbul zelzelerinde zarar görmüş, zaman zaman tamirler geçirmiştir. Külliye yapılırken medresenin tamiri için muayyen bir miktarın tahsis edildiğini görüyoruz. Muhasebe defterlerinden anlıyoruz değerli dinleyiciler. Fatih medreseleri kurulduğu 1470 yılından itibaren 20. yüzyılın ilk çeyreğine 1924 yılına kadar aralıksız Türk ilim ve kültürüne en üst seviyede hizmet verdi. Sayısız alim, hukukçu, öğretmen ve münevver yetiştirdi. Daha sonra bu medreseler tahliye edildi ve günümüzde atıl bir durumda yıkılıp hak ile yeksan olacağı günü beklemektedir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmayı umuyor, ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.